Hoş Sohbet Sokağı.
Her şeyin mevsimde. Burada bir tane portakal.
Bir salça var abi.
Doktor Jacob, her şey.
Bütün sporların neredeyse yüzünden.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
İlginç bir hikayeniz var aslında.
Hoş geldiniz Hoş Sohbet Sokağı'na. Hoş bir sohbet dinleyicinizin garantisini şu andan itibaren veriyorum. Evet, başkent Ankara'da saatler 16.04'ü gösteriyor ve biz başlıyoruz Hoş Sohbet Sokağı'nda gezinmeye. Bizleri 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralarından arayabilirsiniz. Instagram'da yerimiz Hoş Sohbet Sokağı ve bizi www.turkeninsesiradyosu.com adresinden olduğu gibi TRT Dinle mobil uygulamasından dinlemeniz mümkün. Ve eğer tabii ki evinizdeyseniz ve televizyon karşısındaysanız hiç sorun değil, kablo TV ya da uydu TV kanalları arasında da TRT TSR olarak adımızı bulabilirsiniz. Dijitürk'te ise nokta atışı yapıyorum. 423 bizim yerimiz. Güzel bir şarkıyla selamlıyoruz sizleri. Şarkı manidar aslında. Biraz ipucu da verir gibi sonraki sohbeti ama bir düşünün bakalım ne olabilir acaba? Bulabilecek misiniz konuyu? Tarkan söylüyor. Bir oluruz yolunda.
Arar buluruz izini bilirsin, zır deriz biz hem yazında hem kışında. Nerede olsan seninleyiz, bir oluruz yolunda. Hadi bastır gönüller coşsun, o kupalar sana helal, al gel de buralar bayram olsun. Bakma, habersizce kopan fırtınalara benzeriz. Ne olur bu kalpleri yabana atma, peşinden çölleri, denizleri geçeriz. Yar etmez ellere, sahaları dar ederiz. Unutmadık kurduğumuz o düşleri, göz göze etmişiz bütün yeminleri. Kaç mevsim bugünü bekledik, zaferleri gözledik, aman aman aman. Bu kadar yetmez ah Türkiye'm ilerle. Ay yıldızım at golünü coştur yine. Ay yıldızım at golünü coştur yine.
Buluruz izini bilirsin, zır deriz biz hem yazında hem kışında. Nerede olsan seninleyiz, bir oluruz yolunda. Hadi bastır gönüller coşsun, o kupalar sana helal, al gel de buralar bayram olsun.
Spor tüm insanlar için hayatın önemli bir parçası ama engelli bireyler için daha farklı bir önem taşıyor. Çünkü spor yaşamlarında birçok engelle karşılaşan ve bu engellerin yarattığı stresle birlikte yaşayan engelli bireylere yeni bir pencere açıyor. Engelli bireylerin yaptığı spor branşlarından birisi de Ampute futbol, dünya genelinde oynanan ve popülerliği artan bir spor branşı olan ampute futbol. Evet, ülkemiz ampute futbol alanında dünya çapında başarılara sahip aslında. Ampute futbolun özellikleri nelerdir acaba? Türkiye'de ampute futbolun gelişimi, sporcuların yetiştirilmesi ve elbette ki zaferlerimizden bahsedeceğiz. Ampute futbol milli takım teknik direktörü İsmail Temiz bizimle birlikte. Hoş geldiniz İsmail Bey. Ve ampute futbol milli takım teknik direktör yardımcısı Umutcan Günay. Hoş geldiniz Umutcan Günay. Evet, ve sonrasında da bir telefonla bir sohbetimiz olacak. Onun konusunu isterseniz sonrasında söyleyelim ama öncelikle bu futbolun farklı bir türü. Acaba nasıl başlamıştır? Nerede biraz tarihçesinden de bahsedelim.
Tarihçesinden.
Evet, olur mu? Yani ne zaman mesela ilk olarak hangi ülkede başlamış İsmail?
Şöyle, ampute futbol İkinci Dünya Savaşı gazilerini rehabilite etme amaçlı İngiltere'de başlıyor. Hı. 1950'lerden sonra tabii ki futbolun cazibesi farklı olduğundan dolayı çabucak işte Afrika'ya, Avrupa'ya, Asya'ya yayılıyor. Ve üstü Dünya Federasyonu kuruluyor. Ve Avrupa, Dünya ve kıta şampiyonaları düzenleniyor. Şu anda işte yeni liglerin oluşumuyla birlikte, yeni demeyelim, son 15 yılda Şampiyonlar Ligi deri düzenleniyor. Ve Avrupa'da bu anlamda da Türkiye gerçekten çok başarılı.
Biz ne zamandan beri içindeyiz bu spor türü?
Bizim Türkiye'de 2003 yılında yine aynı şekilde Güneydoğu gazilerini rehabilite etme amaçlı başlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi'nde.
Evet.
Hocamız Kamil Yazıcıoğlu ve sporsal anlamda bize destek veren Fahir Genç hocamızın önderliğinde yine rehabilite amaçlı başlayıp daha sonra sporcu sayımız arttıkça milli takımı kuruldu. Milli takım kurulduktan sonra Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nda resmi spor branşı sayıldı. Ve sonrasında altta liglerimizin oluşumu için kulüpler kuruldu. Eğitimleri verildi. Ve daha sonra tabii ki çok yeni bir branş, taze bir branş olduğumuzdan dolayı eğitimleri verilmesi için bir proje hazırlandı. NATO ile birlikte asker şahsiyetler olmamız hasebiyle, çünkü gaziydik hepimiz. Dolayısıyla
siz de gazi misiniz İsmail?
Evet.
Onları da öğrenmek istiyorum.
2001 yılında operasyon esnasında mayına basma sonucu sol diz altından itibaren ayağımı kaybettim. Protez kullanıyorum. O gazilik sürecinde, rehabilite sürecinde işte ampute futbol Türkiye'de yoktu. Bizimle birlikte başladı ve hocalarımızın önderliğinde. Daha sonraki süreçte şöyle bir şey oldu. Bir proje düzenlendi. Bu projede işte NATO ile birlikte dünya ampute futbol eğiticilerinin eğitimi Türkiye'de yapıldı.
Eğiticilerin eğitimi,
evet,
çok güzel.
Evet, eğiticilerin eğitimi. Biz de o eğitimi aldık. Çünkü başlangıçta bizim ilk uluslararası faaliyetimiz milli takım düzeyinde Ukrayna ile oldu. Oraya gittiğimizde ilk defa müsabakaya çıkıyoruz ve milli düzeyde çok yetersiz olduğumuzu gördük.
Siz öncelikle oyuncu muydunuz?
Oyuncuydum. Ampute futbol oyuncusu. İlk sporcularından bir tanesiydik. Yetersiz olduğumuzu gördük. Daha sonraki süreçte evet, bizim çalışmamız bu işi sağlam temellere oturtma adına işte bu proje yapıldı. Bu projeyle birlikte kendimizi de geliştirmemiz gerektiğini gördük. Türkiye Futbol Federasyonu ve o dönemde Haluk Ulusoy beyefendi bize çok büyük destekleri oldu TFF.
Federasyon başkanı.
Evet, Fahir Genç hocamız bize futbolu öğretti. Tabii ki engellimiz olduğundan dolayı ekstra aksesuarımız var, elimizde kanadyenlerimiz var. Bunların nasıl kullanılması gerekiyor, bunun nasıl doğru bir şekilde çalışılıp sahaya yansıtılması gerektiğini bizlere öğrettiler. Ve biz daha sonra bu eğiticiler eğitimini aldıktan sonra kendi ayaklarımızın üzerinde durma adına kendi kulüplerimizi kurduk. Çünkü o dönemde ampute futbol oynayan sporcu kardeşlerim, gazi kardeşlerim hepsi bir nevi sporun elçisiydi. Kendi illerinde bu işi yapabilecek, bu düzeye gelmesi açısından çok önemli bir eğitimdi. Ve gittik, kendi elçilik görevlerimizi yaptık. Ben işte dışarıya çıktım, kendi kulübümü kurdum. İşte Konya'da Seyit kardeşim gitti, kendi kulübünü kurdu. Malatya'da Gazi arkadaşım gitti, kendi kulübünü kurdu. Ki ilk etapta şöyle de ikinci bir adım yapıldı aslında. 7 adımda 7 takım projesiydi bizim projemiz, ikinci projemiz. 7 adımda 7 değil, biz 14 takıma ulaştık. Arkasından işte tabii bu çalışmalar yapılırken kulüpler kendi düzeylerinde içlerinde de bir turnuva yapması gerekiyordu. O dönemlerde de etaplar halinde Türkiye şampiyonası düzenleniyordu. İşte bir etabı atıyorum İstanbul'da, diğer etabı Malatya'da, diğer etabı Konya'da gibi.
Sonra bu 14 takım siz derleyip toparlayıp.
Şimdi sonrasında derleyip toparladık. Tabii ki bir federasyonda bizim bir bağlılığımız var. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'na bağlıyız. Liglerin başlatılması adına adımlar atıldı. 2009-2010 sezonunda ilk defa ampute futbol ligi başlamış oldu böylelikle. Diğer branşlardan farklılığımız şöyle, çok geç başlamış ama sağlam temeller üzerine oturtulup büyük başarılar elde edilen bir branştır. Tabii ki daha sonraki süreçleri yine burada konuşmaya devam
tamam,
ederiz.
Tamam, tamam, konuşalım. Şöyle ki bir taraftan da aklım Umutcan Günay'da. Umutcan sizin yardımcınız ve yaş olarak da çok genç görünüyor gözüme, öyle mi Umutcan?
Evet, biraz gencim.
Ne güzel.
Ben de biraz kendimden bahsedeyim
lütfen,
isterseniz.
Lütfen, lütfen.
Hayata engelli bir birey olarak başladım.
Öyle mi?
Dezavantajlı birey diyoruz biz kendimize. Ama ailem, sosyal çevrem, arkadaşlarım, yaşadığım çevrenin bulunması hasebiyle hayatta hiçbir zaman engelli olduğumu hissetmedim. Sonrasında İsmail Hocam'la tanıştık. Beden eğitimi öğretmenim sayesinde. İsmail Hocam daha demin anlattığı gibi bu ampute futbolun kurucularından bir tanesi.
Evet.
Abimle beraber antrenmanlara gitmeye başladık. Ben ampute futbol kalecisiydim. Bana dedi ki İsmail Hocam, sen dedi çalışırsan milli takım kalecisi olursun, paralar kazanırsın, eğitimci olursun, öğretmen olursun. Benim hayatımda gerçekten İsmail Hoca'nın ve ailemin çok büyük emeği vardır.
Nasıl buldunuz İsmail Hoca'yı?
Beden eğitimi,
nasıl oldu?
Beden eğitimi öğretmenim sayesinde ve TRT'de şu an TRT Spor'da bizimle ilgilenen Cem abi var. Benim arkadaşı benim.
Çok
benim
güzel.
Arkadaşım, onun bir babası.
Kanal vardı yani temas kurabileceğiniz.
İsmail Hoca'yla tanıştık. Çok İnsanın iyi. Hayatını değiştirebileceğini böyle insanlarda, yani bu bir ilham hikayesi aslında benim baktığınız zaman. Eğitime önem vermemi istedi. Şu anda beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum.
Çok güzel. Nereden mezunsunuz?
Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden
harika,
mezunum.
Harika, evet.
Kaleciliğim devam ederken son sene Etimesgut Belediyesi'nde İsmail Hocam hocamdı. Şampiyon olduk. Şampiyon olduktan sonra ben de iyi performans sergilemiştim. Tatile gittim. Tatilde vahim bir kaza geçirdim. Boynumu kırdım.
Oo.
Evet. Bir yıl kadar felç kaldım. Sonrasında benim için hayat bitmişti derken tekrardan işte İsmail Hocam sağ olsun dedi ki sen antrenörlük mezunusun. Sen benim gel yardımcım ol. O sene...
Peki o bir sizde şey bıraktı mı? Bir araz bıraktı mı?
Yani bir sene kadar bıraktı. Ardından fizik tedaviyle ve abimin sonsuz desteğiyle birlikte hayata tekrar tutundum.
Çok şükür.
Sonrasında İsmail Hocam bana yardımcı antrenör teklif etti. Tabii ki kabul etmemek olmazdı. Biz de kabul ettik. O sene Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Süper Lig şampiyonluğunu beraber yaşadık. Şimdi de milli takım görevi aldı. Sağ olsun biz de yanında götürdü.
Harika.
Bunlara doğru teşekkür ediyorum.
Birbirinize olan inancınız ne kadar önemli değil mi?
Şöyle şimdi bu tür kardeşlerimiz yanımıza geldiğinde tabii 2003-2023'e kadar bilfiil kulüplerde çalıştım. Kendi kulübümüz vardı ve şunu yapıyorduk. Türkiye genelinde ne kadar engelli kardeşimiz varsa ulaşabildiğimiz tabii ki. Ve ampute futbol branşına özgü engeli varsa biz bunları alıp kendi yerimiz var. Kulüp misafirhanemiz var. Bunları gençlere özellikle alıp önce okullarına kaydettiriyoruz. Daha sonra da sahada antrenmanlarını yaptırıp hem sosyal hayata kazandırıyoruz hem de iyi bir sporcu, elit sporcu olması adına elimizden geleni yapıyorduk. Gelen kardeşlerimize öncelikle şunu söylüyorduk. Yani okulda başarılı olmayan sahada başarılı olamaz. Önceliğimiz bu. Önce eğitim. Eğitim yoksa gerisi boş. Biz bunları söyledik. Dolayısıyla Umutcan da geldiğinde öncelikle şunu söylüyorduk kendilerine. Okulda başarılı olursanız burada kalırsınız. Okulda başarılı değilseniz burada kalamazsınız. Öncelikle sportif anlamdan, sporcu olmaktan önce şunu yapıyorduk her zaman. Önce okul,
önce okul.
Eğitim.
Evet, evet.
Dolayısıyla bunların hayatını kurtaracak olan, geleceği kurtaracak olan gençlerimiz adına eğitim çok önemliydi. Ve bu anlamda da yanımızda yetişen sporcu kardeşlerimizin hepsi üniversite mezunu. %99'u diyorum yani o kadar. Gelen çocuklarımızın hepsi üniversitesini okudu.
Çok
birçoğu da atandı. Kimi memur oldu, kimi öğretmen oldu. Bu alanda da biz de kulüp olarak, kişisel olarak kendi görevimi yaptığımı düşünüyorum gerçekten.
Bence de çok değerli. Yani sporcuların, ben de sporla uğraşan bir çocuğun annesiyim. Hep söylediğimiz şey, yani altın bilekliğin elinde bir olsun. Evet. Sonrasında zaten spor istediğin kadar yapabilirsin. Kaldı ki işte biliyorsunuz kimi kazalar, kimi sonradan gördüğümüz sakatlıklar sizin o hayatınızı engelleyebilir, spor hayatınızı. Ama işte onu başka şekilde devam ettirebilmek için, hayatınızı idame ettirebilmek için tıpkı Umutcan'ın yaptığı ve sizin diğer tavsiye ettiğiniz çocukların da yaptığı gibi önce meslek, spor her zaman olacak zaten. Ne dersin Umutcan?
Kesinlikle, zaten ben spor bilimleri fakültesi okumasaydım, antrenörlük bölümü eğitimi, İsmail hocam beni yanına alamayacaktı antrenör olarak. Çünkü bu konu hakkında bilgim yok, bilimsel bir çalışmam yok. Bundan dolayı sağ olsun beni yanına aldı. Bunu bana hissettirmesindeki amaç, yani zaten ilk geldiğim günden beri okumamı istiyordu.
Evet.
Belki o zamanlarda da görüyorduk bendeki bu cevheri ve herkes de görüyormuş zaten. Yani her engelli bireyin bu şekilde hem kendi istihdamını sağlayıp hem de hayata tutunması buradan başlıyor. Benim için hayat bitmiş derken, aslında şu an dünya şampiyonu olmuş bir milli takımın yardımcı antrenörünü yapıyorum.
Çok güzel.
Benim için çok muazzam bir duygu.
Harika. Bizim için de öyle. İnanır mısın Umutcan? O kadar büyük bir onur duyuyoruz ki bugün hem İsmail Bey hem seni ağırladığımız için. Ayaklarınıza sağlık. Gerçekten şeref verdiniz Hoş Sohbet Sokağı'na. Çok teşekkürler. Çünkü milli takımımızla ilgili her branşta olabilir. Her kim olursa olsun gerçekten alınlarından öpesimiz var. Çünkü bu ülkenin adını şanla, bayrağımızı göndere çektirerek yaşattıkları için çok büyük bir onur duyuyoruz. Kaldık İsmail Bey, siz bunun birebir mimarısınız, bunun içindesiniz. Siz neler hissediyorsunuz gençlerinizle ilgili, milli takımımızla ilgili?
Şöyle söyleyeyim, ülkemiz 85 milyon nüfusa sahip, yaklaşık 11-12 milyon engellimiz var bu nüfusun içerisinde. Şöyle baktığımızda Avrupa ülkelerinin çoğundan fazla engelli nüfusumuz var. Bu çok önemli. Yani dolayısıyla bizlere ve aklı selim kişilere düşen engelli insanlarımızı sosyal hayata kazandırmak.
Siz dediniz 85 milyonu 50 milyon?
12 milyon.
12 milyon, evet.
Engellimiz yaşıyor. Evet. En son yüzyılın felaketini yaşadık biliyorsunuz, depremlerde.
Deprem.
950 bin kişi bir uzvunu, bir bacağını, bir kolunu kaybeden engelli kardeşlerimiz
doğru
var. Gerçekten bu anlamda ülkemiz keşke olmasa. Tabii ki daha önceki dönemlerde de terörü var bunun.
Terör
doğuştan
zaten.
Olanı var. İşte farklı nedenlerden dolayı uzuvlarını kaybetmiş insanlar var. Bu insanlara sosyal hayata ya sporla kazandırırsınız, ya sanatla kazandırırsınız, müzikle kazandırırsınız. Ama bizim işimiz spor. Bizim önceliğimiz sporla sosyal hayata kazandırma.
Evet.
Ve dolayısıyla da bu anlamda hem federasyon olarak hem de federasyon başkanımız bu anlamda çok etkin çalışıyor. Şu anda federasyon başkanımız Alparslan Erkoç'la birlikte depremde uzvunu yitirmiş 141 tane çocuğumuz var. Ben burada da bu fırsatta söylemiş olayım. Çukurova Üniversitesi rektörümüz yaptığı bir proje var. Çocuk iyilik merkezi diye çok güzel bir proje hazırlamışlar. Bu bir nevi rehabilitasyon merkezi. 3 yaşında, 5 yaşındaki çocukların veya daha işte 18 yaşına kadar gelmiş olan çocuklar uzuvlarını yitirmişleri alıp bunlar hem rehabilite edip hem de uzuv kaybı yaşayanların protezlerini yaptırıp kendilerini sosyal hayata kazandırıyorlar. Tabii ki bunların boyutu daha farklı. Onlar işte sanatla, şeyle kazandırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bizi davet ettiklerinde gittik, gördük ki burada 141 tane çocuk var. Depremin yıl döneminde oradaydık. 3 yaşında. Anne babasını kaybetmiş. İşte yanında abisi var, 10-11 yaşında bu çocuğa sahip çıkmaya çalışıyor. Ve bir sahne beni çok duygulandırdı. Bir tane sporcumuz var, Emin Tiryaki diye. Beraberdik, milli takım sporcumuz aynı zamanda. Orada çocuk dedi ki 3 yaşında, ya amca dedi, seni dedi çok babama benzetiyorum. Babamı kaybettim, seni öpebilir miyim? Deyince of, o koptu, ben de koptum. Gerçekten çok ağır bir travma yaşadık.
Çok.
Biz bu insanlara, engellilere öncelikle eğitimiyle birlikte sporla sosyal hayata kazandırmanın çeşitli yollarını arıyoruz ve buluyoruz da. Bunlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Federasyon adına da deprem bölgesinde uzvunu yitirmiş tüm kardeşlerimize ulaşıp onlara işte engelli sporuyla sosyal hayata kazandırmak için elimizden geleni yapacağız. Peki. Bu anlamda da projelerimiz var. Yani.
Bunu duydum, çok iyi oldu. Siz anlatırken bir anda gözümün önünde canlandı. Şöyle ki, benim kızımın da nasılsa beni dinlemiyordur, hiçbir şekilde dinleme imkanı olmayacaktır diye rahatlıkla söylüyorum. Hatay'dan ikinci döneminde, ilk dönemi okula gitmemiş, ikinci dönemde bir kızımız geldi. Belden aşağı yok, sadece sandalyede ve battaniye ile örtülü. Yani hepimizin yüreğini dağlayan bir konu bu. Peki siz dediniz ki iyileştirme merkezi, ben bununla biraz sırf onun için ilgilenmek istedim. Size, bana nokta atışı yapabilir misiniz bu konuda?
Tabii ki, size inşallah, yani radyonuzdan da duyulmanız duyuru açısından olsun, Belgi, ama... Belkıs Arttürk hanımefendi var. Bu işte bizzat sizin meslektaşınız ilgileniyor. Yine Çukurova Üniversitesi rektörümüz, ismini unuttum hanımefendinin telefonu var.
Ankara'da yapılan bir faaliyet var mı? Onu da rica edeceğim.
Ankara'daki olan bir faaliyetimiz şu anda yok. Tamam. Ama özellikle ilerleyen dönemlerde mutlaka programınızı almanızı çok isterim.
Tamam.
Bu iki insanı da o kadar ilgililer ki, sağ olsunlar.
Tamam.
Onların yaptığı iş ne parayla ne pulla ne bir şeyle ölçülemez. Tamam. Tamamen de gönüllü yapıyorlar.
Tamam.
Her ikisi de. Dolayısıyla bu insanları gördüğünüz programı aldığınızda çok farklı şeyler ortaya çıkacağına
eminim. Tamam, mutlaka en azından onları belki farklı bir ilde oldukları için buraya getirtemeyiz ama telefonla konuşuruz.
Belkıs Hanım da gelir, Rektör Hanım da gelir.
Gerçekten,
emin olun.
Gerçekten, tamam, isimlerini sizden alacağız. Benim ilgimi çeken tabii şeydi, iyileştirme merkezi
Çocuk
dediniz ya.
Çocuk iyilik merkezi.
Çocuk iyilik merkezi dediniz. Ankara'da değil o.
Ankara'da değil. Çukurova tamam. Üniversitesi'nin içerisinde.
Tamam, bizim çocuğumuz Ankara'da, o yüzden bir ona bir şey yaptım, takıldım ben. Şimdi siz 2001 yılında gazi oldunuz dediniz,
evet.
Değil mi? Şimdi ben yıllar evvel bir bayram programı için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rehabilitasyon merkezine gitmiştim ve orada program yaptık. Ben de siz futbol, onlar da basket takımları vardı ve gerçekten müthiş yetenekleri var. Ama bir taraftan da şunu gözlemledim. Sonra yaptığım pek çok işte yine gazileri de ağırladığım oldu. Bir insanın bir uzvunu yitirmesi. Şimdi Umutcan diyor ki ben böyle doğdum. Yani ben kendim böyle biliyorum diyor. Ama sizin için çok başka bir şey İsmail Bey.
Evet.
Yani siz ne hissettiniz ve o duyguyu nasıl açtınız?
Öncelikle şöyle söylemek istiyorum. Ben yaptığım mesleğim, işimden dolayı, hı-hı, tabii ki inancımızdan da dolayı biz, hı-hı, ya şehit oluruz ya gazi.
Hı-hı.
Ben yaklaşık 12 yıl silahlı kuvvetlerde tim istihbarat uzmanı olarak çalıştım. Gittim yurt dışı, uluslararası operasyonlarda bulundum. Yurt içi, hı-hı, operasyonlarda, terörle mücadelede çalıştım.
Hı-hı.
Ve bir gün, yani aldığım eğitimlerden dolayı, hı-hı, şöyle söylüyorlardı mesela, bir terör örgütü mensubu dağda en fazla 7 yıl yaşar. Ondan sonrası ortalama ömrü yani bu.
Hı-hı.
Dolayısıyla biz de bunların peşinde koşan, bunları etkisiz hale getirmeye çalışan personellerden biriydik. Dolayısıyla bir günde mutlaka böyle bir şey yaşayacağımızı da bilerek yaşadığımızdan dolayı ben, hı-hı, psikolojik olarak çok zorluk çekmedim.
Öyle mi?
Allah bize bu inancı vermiş. Hı-hı. Bir gün ya şehit olacağız ya gazi diye.
Hı-hı.
Ama bizim en çok zorluk çektiğim yerleri söylüyorum.
Nedir?
Ben 5 çocuk babasıyım.
Maşallah.
93 yılında bir büyük çocuğum doğdu.
Evet.
Doğduktan 9 ay sonra gördüm.
Hı-hı.
Doğdu, 9 aylıktı ve yürüyordu. Hatta hanıma şöyle latife yapmışım. Bu kimin çocuğu falan dedim. O da komşunun çocuğu demişti. Hala söyler.
93
dolayısıyla benim çocuklarım hiçbir zaman bana baba demedi.
Evde değil misiniz
amca,
ki?
Amca, dayı, dede derlerdi.
Gerçekten.
Ben geldiğimde eve bu adam kim derlerdi.
O kadar.
Çünkü yaptığımız işler,
İşimiz,
görevler bunu gerektiriyordu.
Evet.
Dolayısıyla kendi açımdan baktığım zaman eşim şunu dedi. Allah'a çok şükür ki başımızdasın.
Çok
eve
şükür.
Geldin artık evdesin. Diye böyle şükretti. En azından
ya,
şehit de olabilirdi.
Ya, ya,
yani daha sonraki dönemlerde son iki çocuğumun doğumunu gördüm. Yanlarındaydım. Diğerlerinde işte en azından.
Orada baba olabildiniz mi?
Babalığı işte onlarda hissettim, inanın. Gerçekten babalık ayrı bir duygu. Şimdi torunlarım var tabii
çok
ki.
Çok şükür.
Dört
maşallah.
Tane de.
Çok gençsiniz oysa ama.
Biraz erken evlendik. Eşim
evet,
de 15 yaşındaydı. Ben 18, kaçarak evlendik.
Baksanıza 5
çocuklarla birlikte
ömre.
Büyüdük.
Evet.
Dolayısıyla gerçekten ben halime şükrettim. Allah'a olan inancımızdan dolayı her zaman şunu söylerim. Gerçekten değerli bir gazetecinin sözüdür. Kendisinden duyduğum için söylüyorum.
Hmm.
Allah'ın bize bahşettikleri kaybettiklerimizden ibaret değildir.
Hmm.
Dolayısıyla olanı güçlendirip yolumuza bakıp kendimizi geliştirerek ve topluma da faydalı olarak hayatı sürdürmeye çalışıyoruz.
Yani. Çok güzel, çok güzel. Evet, şimdi Umutcan, sen her şeyden önce neler görüyorsun? İşte sen de senden belki gençler çalıştıkları değil mi? Birlikte çalıştığın insanlar. Bir taraftan da eğitmenliğin var, öğretmenlik var. Sen eğitim psikolojisi de aldın ve bir bambaşka psikolojide olan insanlarla birliktesin. O harika pırıl pırıl insanlarla birliktesin. Onların yeteneklerini nasıl görüyorsun? Yani onlar kendilerini geliştirmek için o gayretlerini nasıl görüyorsun? Biraz bize o tabloyu da anlatabilir misin?
Şimdi öncelikle ben ampute futbol branşıyla tanıştığım zaman ilk antrenmana gitmiştim. Soyunma odasına girdim. Soyunma odasında arkadaşlarımız birbirine şakalar yapıyorlar. İşte benim protezimi giymişsin, başka birinin protezini giymişsin vesaire diye. Antrenmandan çıktık, abimle konuşurken abim dedi ki bu psikolojiyi aşamayacaksan yapma bu işi. Yani ya buranın içinde ol, çünkü ben engelli kavramını, engelli olduğumu ampute futbol branşıyla tanıştığım gün anladım. Size dediğim gibi, başta bahsettiğim gibi. Burada hiç hissettirmedi bana ailem, sosyal çevrem, okul arkadaşlarım, okul müdürlerim, beden eğitimi öğretmenim hiçbir şekilde bana engelli olduğumu, dezavantajlı birey olduğumu hissettirmemiştim.
Evet.
Böyle bir branşla tanıştım. Benim gibi insanların olduğunu öğrendim. Azimlerini öğrendim, gayretlerini öğrendim. Bir şeyler başarabileceklerini öğrendim. Ben de zaten hayatım boyunca futbolu çok sevdiğim için bu branşta başarılı olacağımı düşünüyordum. Ve bir nebze genç milli takımda kaptanlık yaptım. A milli takım formasını giydim. Şimdi de bu kazayı geçirmemiş olsaydım A milli takım kadrosunda kendim olacağını düşünüyordum. Hocam da bile alır mıydı beni bilmiyorum ama ya ben orada olacağımı düşünüyordum. En azından kendi insan kendinin orada olmasını ister.
Umutcan, çok özür dilerim. Ben hani o kazadan sonra sen hani rehabilite edildi ve herhangi bir şey kalmadı dedin. Şimdi benim gördüğüm senin sağ elinle ilgili sorunun doğuşla birlikte.
Evet.
Ama sonra o kazadan sonra da bir şey oldu.
Kazadan sonra benim komple vücudum felç kaldı.
Tamam, ama hani sanki o kadar rahat yürüdün geldin ki ben hiçbir şey düşünmedim açıkçası.
Fizik tedavi, ameliyatımı yapan Akdeniz Üniversitesi'nde işte rektörümüz Özden Özkan çok yardımcı oldu bu konuda. Hakan Çakın hocam dinliyorsa orada buna selam olsun Hakan hocama. Çok iyi bir ameliyat yaptılar gerçekten. Sonrasında rehabilitasyon, sizin gittiğiniz hastanede inanılmaz bir tedavi aldım. Yani devletimizin, yani Türkiye'nin bu açıdan gerçekten muazzam işler başardığını ben de birebir şahit oldum. Şu an dediğiniz gibi normal. Yani hayata başladığım andaki ne yapabiliyorsam bu kazayı geçirdikten sonra da hiçbir kalıtsal bir şey kalmadan devam ettiriyorum. Antrenörlük yapıyorum. Hocama yardımcı oluyorum. Program hazırlıyorum. Bunlarla alakalı hiçbir problemim kalmadı hayatta.
Çok güzel. Şimdi şunu merak ediyorum. Siz hani futboldan farklı olarak ampute futbolda az evvel söylediğiniz bazı terimler geçti de onlara takıldım ben. Siz sahada kullandığınız enstrümanların adları nelerdir? Aksesuar dediniz hatta.
Tabii biz hani normal futboldan farkımız şu, elimizde halk dilinde ne derler, koltuk değneği. Biz diyoruz onlara Kanadyen.
Kanadyen.
Evet,
tamam.
Kanadyen diyoruz. O var. Yine işte diğer futboldan farklı. Kalecilerimiz tek elle kalecilik yapıyor. Engelli kolu veya amputasyonlu koluyla topa bilinçli olarak müdahale ederlerse faul olur, penaltı olur. Dolayısıyla edemezler. Yine bizler de futbolcular, Kanadyan'la oynayan Kanadyan'la topa dokunamazlar. Tabii çarpma olabilir. Hakem ne değerlendirir? El olur olarak değerlendirir. Bilerek yaparsanız faul olur. Kart görürsünüz. Yine engelli bir uzvunla hiçbir şekilde ayağınla topa dokunamazsın. Dokunursanız işte faul olur. Gibi. İşte diğer futboldan yine aksesuar olarak dediniz. Kale genel anlamda. Kaleler 5 metreye 2.20. Diğer futboldan biraz daha küçük. Alanımız 60 metreye 40 metre. Diğer futboldan küçük. Yine taç atışlarını, dolayısıyla ellerimize bir aksesuar değnek var. Dolayısıyla ayağımızla kullanıyoruz. Yine kalecilerimiz ceza sahasını terk edemez. 8'e 10 metredir o alan. Orayı terk edemez. 7 kişiyle oynanır. Bir kaleci 6 oyuncu ile oynanır. Dolayısıyla diye offside kuralı yoktur. Penaltı noktamız 7 metredir. Ve diğer kuralları hemen hemen aynıdır. Sadece bir de taç atış, özür dilerim. Out atışları da orta saha çizgisini direkt geçemez. İlla kendi alanına top çarpacak. Direkt geçerse endirekt vuruş olur. gibi böyle farklılıkları var. Ama genel anlamda futbola çok yakındır yani.
Benziyor. Evet. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, az sonra biz bir telefon bağlantısı yapacağız. İşte orası da sürprizli bölüm olsun. Biraz daha heyecanla bekleyin bakalım. Barış Akarsu'dan dinleyelim biz bu güzel şarkıyı. Tüm ampute futbol takımımız için, milli takımımız için olsun bu şarkı. Vazgeçme.
Her şey bitti, kapılar kilitlendi, asla açılmayabilir, unutma. Belki rüyan bitti, uyanmak senin elinde. İstiyorsan devam etsene, ama vazgeçme. Sen vazgeçme, istemekten umutları sönmez insanın. Ama vazgeçme, gülmekten vazgeçme, direnmekten anlamsız gelse de hayatı. Her şey bitti, kapılar kilitlendi, asla açılmayabilir, unutma. Belki rüyan bitti, uyanmak senin elinde. İstiyorsan devam etsene, ama vazgeçme. Sen vazgeçme, istemekten umutları sönmez insanı. Ama vazgeçme, gülmekten vazgeçme.
Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Barış Telli'nin hayatı gerçek bir umut hikayesi. Türkiye'de ve dünyada ampute Messi olarak tanınan milli sporcumuzun hayatının anlatıldığı Hayatla Barış filmi yarın vizyona giriyor. Barış Telli ile hayatı üzerine, spor alanındaki çalışmaları, yaşamını konu olan filmi üzerine konuşacağız, bir film üzerine konuşacağız. Barış Bey merhaba.
Merhabalar.
Nasılsınız?
Teşekkürler, sağ olun. Sen nasılsınız?
Biz de iyiyiz. Burada olmanızı çok isterdik açıkçası. Hiç bunu gizlemeyeceğiz ama sizin başka bir heyecanınız, başka bir telaşınız var. Bu arada belki İsmail Bey ve Umutcan'ın da sesini duymak istersiniz.
Tabii. İsmail Hoca da orada o zaman.
Merhaba Barış, nasılsın?
Sağ olun hocam, sizler nasılsınız?
Teşekkür ederim, çok sağ olasın.
Vallahi sesinizi duydum, mutlu oldum galadan sonra.
Galada birlikteydik. Gerçekten güzel bir film oldu. Hem ampute futbol adına hem de engelli bireylerin neler yapabileceği adına güzel bir film. İnşallah bir gişesi bol olur, devamı gelir diyelim Barış'ım.
Kesinlikle evet. Hocam. Zaten yıllardır amacımız, hedefimiz bu yöndeydi. Biz olan bakış açısını değiştirmekti. Biz sadece öncü olduk. Yani yıllarca milli takımda görev alarak, yıllarca sizlerin emeğiyle birlikte gazilerin başlatılmış bir futbolda bütün insanların bakış açısını değiştirmekti. Bunu biz hep birlikte başardık açıkçası.
Barış'ım, orada hem Kamil Hoca, biliyorsunuz bu işlerin evet. mimarı Kamil Yazıcıoğlu. Aynen, Kamil Yazıcıoğlu. Faik Hoca. Hatta takıldım dedim ki Fahir Hocam, vallahi çok hafif geçmişler filmde sizi. Vallahi canımızı çıkartıyordunuz ama burada bir şeyini göremedik çok. Doğru söylüyorsun İsmail, burada çok bir şey yapmamışlar dedi kendisi de.
Aynen, dün de beni aradı sağ olsun, bir konuştuk Fahir Hocamız uzun uzun. Yani o dönemdeki futbolu, ampute futbolun nereden nereye geldiğini üzerine sohbetimiz oldu. Yani gerçekten çok büyük emek var, çok büyük çilemiz var, çok büyük çalışmalarımız var. Ama sonuç olarak işte bir filmin bile olabilecek konumuna geldik. Ben sadece bir elçiyim ama insanların hem ampute futbolun ne kadar çok büyüdüğünü, insanların bize olan bakış açısını değiştirdiğimizi aslında hepimizin bir süreciydi bu.
Evet. Ya ben şöyle söylüyorum buna. Hani diyoruz ya, hayat devam ediyor. Her ne olursa olsun, az önce de bahsettim, kaybettiklerimizin ardından değil, bize olan, bize kalan, hani sen de söylemişsin ya, olanı güçlendir. Aynen, yani çok önemli olan bir şey bu. Hayat küsmemek lazım. Mücadeleye her zaman devam. Ve gerçekten ampute futbolda da şöyle çok değişik hayat hikayeleri var. Bunlardan bir tanesi sensin ama senin gibi onlarcası daha var. Bunu sen de biz de çok iyi biliyoruz. Şimdi, onun için diyorum devamı gelir işte.
Şimdi şunu çok merak ediyorum. Ben sizin sohbetinizi dinlemeyi çok seviyorum. Bazen çok fazla soru sorar durumdayım ama dinlemeyi de çok seviyorum konuklarım konuşunca. Şimdi Barış Terli, İsmail Bey dedi ki, İsmail Temiz dedi ki senin hikayen farklı dedi. Şimdi ben birazcık aslında o hikayeyi merak ediyorum. Neden Barış Terli'nin hayatı üzerinden ampute futbolla ilgili böyle bir film yapıldı? Neden Barış? Mutlaka bu hikayenin farklı bir yanı var sanki.
Aslında şöyle Didem Hanım, bizim hepimizin ayrı ayrı zaten şeylerimiz var, hikayelerimiz var. Hı hı. Yani bu umut bir ışığı olması gerekiyorsa bir kişi hı. önce olması gerekiyordu. Hı. Onda beni hayatımı baz aldılar. Küçük yaşlarda bir futbol topun peşinde koşarken minibüsün altında kaldım, ayağımı kaybettim. Ama hiçbir zaman umutlarımı, hayallerimden vazgeçmedim. Çünkü futbola aşık bir insan olarak bunu dünden bugüne kadar bu şekilde geçti. Hı hı. Ve hala o topa aşığım yani. Hı hı. Ayağımızı da kaybettik de hayatımızın sonuna kadar topun peşinde koşacağımı düşünüyorum.
Bu talihsiz kaza kaç yaşında gerçekleşti?
4 yaşında gerçekleşti. 4 yaşında. Ama hı hı. Filmde 6 yaş diye belirlediler. Çünkü hı. filmin matematiği olsun diye. Çünkü okul hı. süreci falan filan. Onu yıllarca işleyemezler bu çünkü sinema
kurgu neticede olabilir tabii.
Hı-hı. Yani sinema süresine yetiştirmek. Zaten hayat gerçekten birebir aynı. Sadece hı-hı. 4 yaş değil 6 yaş yaptılar okulla birlikte hı-hı. olsun diye.
Hı-hı. Peki sonrasında Barış Terli yaşamış olduğunuz zorluklar, yani 4 yaşında bir çocuk ve elbette hani az evvel bilmiyorum sohbetimizi dinlediniz mi ama işte ben Umutcan'a o soruyu sordum, yine İsmail Bey'e de sordum, yani insanın bir uzvunu kaybetmesi farklı yaş gruplarında da ne yazık ki hepimiz potansiyel engelliyiz, dezavantajlı olma ihtimalimiz hep var bizim de. Sizde nasıl bir travma yaratmıştı?
Zaten şu kelimeyi çok seviyorum ben. Filmde de kullanıldı. Bakışları, insanların bakışları hep üzerinde olacak diye. Çünkü sen onlardan farklısın. Evet, biz onlardan farklıydık. Çünkü iki koltuk değnekler üzerinde hayata tutunmaya çalışıyorduk. İnsanlar bizi gördüğünde acıyarak ve üzülerek bakıyordu. Onları da normal karşılıyorum. Çünkü ülke olarak çok duygusalız. Bir yardımseverliğimiz var. Ama hayata tutunan insanlara olan bir kişiye hala acıyarak bakılıp hala yardım etmek isteyince bu sizi artık yoruyor bir süre sonra. Hı-hı. Bir şeyler başarıyorsun ama hala sana acıyarak bakıyorlar. Hı-hı. Hayır, ben bu ülkenin engellisi olabilirim ama ben bu ülkeyi temsil eden bir birey. Sporla hayata tutundum. Artık belli bir süre sonra önceden acıyarak bakanlar sonra milli sporcu olarak baktılar bana. Bir sporcu gözüyle baktılar. İşte ilk önce orayı ben açtım. Onların bakış açısını değiştirdim. Biliyorsunuz geçen sene de Survivor'a katılmıştım ben. Buraya böyle bir davet geldiğinde ben gerçekten katılmak istedim ki, çünkü Acun abi, Acun Medya sayesinde bütün eve çok rahatlıkla girebilirdik. Hı hı. Normal insanlarla yarışabildiğimi ve pes etmediğimi insanlar da izlediğinde beni örnek almasını ve aynı zamanda kendi hayatlarımda mücadele etmeyi öğrensinler diye ben bu projenin içerisinde oldum. Hı hı. İyi ki de katılmışım zaten. Hı hı. Şimdi insanlar tarafından hala öyle görüyorlar, takdir ediyorlar. Artık bir engelli olarak bakmadıklarında o kadar mutlu oluyorum ki.
Hı hı. Şimdi
bizim amacımız buydu.
Hı hı. Peki Barış Terli, şu anda kaç yaşındasınız?
Ben 35 yaşındayım.
Peki ne kadar daha oynamayı düşünüyorsunuz?
Vallahi Sayın Hocam orada işte.
İsmail Bey, ne yapsak?
Şimdi şöyle, milli takımlar da yaş tabii ki önemlidir. Olur, ama hı, fiziksel olarak, kondisyon olarak yeterliliği varsa biz yaşa bakmayız. Hı-hı. Yani gerçekten hı-hı, Barış 40 yaşında oynayabiliyorsa, hı-hı, 15-20 yaşındaki gençlerle baş edebiliyorsa burası milli takımdır, burası ülkeyi hı-hı, temsil etme yeridir. Gelir, yarışır, yapar, temsil eder. Bu konuda bir şeyimiz yok. Yaş ne derece sınırımız yok.
Kesinlikle. Yani amputa futbolda yaş sınırı yok. Şimdi ben belli bir yaşa kadar yine orta saha forvet kolumda oynarım. Ama biraz da yaşım ilerleyince defans atarım. Yine takıma etkim olur. Çünkü çok seviyorum. Oynamayı seviyorum. Mücadele etmeyi seviyorum. Bu ülkeyi temsil etmeyi seviyorum.
Barış'cığım sanki bana laf attın oradan. Ben hep defansta oynadım ya.
yok.
Biraz performans düşünce defansa geçerim dedi.
Sen kötü bir şey söyledin Barış Hocam orada.
Hocam yolumdan ilerliyorum.
Eyvallah, sağ olasın kardeşim. Çok güzel.
Bu 8 numara formamızın da aslında İsmail Hoca ile bir yanımız var. Ben anlatayım. İsmail Hoca da çok iyi hatırlar. Şimdi ben ilk geldiğimde 15 yaşındaydım. İngiltere'ye hazırlık maçına gittik. O zaman Fahir Hocamız var. Böyle hani yani askeri gibi bizi şey yapıyor. Onun gözlerine baktığımızda zaten çok inanılmaz korkarttık. Şimdi bir toplantıya girdik. İlk maçımıza çıkacağız İngiltere'yle. Şimdi herkes almış. Gazi abilerimiz olduğu için işte kimse 10 numarayı alıyor. Kimisi 7 almış. Kimisi 5 almış falan filan. Şimdi 2 numarayla 8 numara boş. Şimdi Hayr hocamız toplantıya girdi. Dedi ki hani bu hazırlık başına çıkacağız. Herkes numaralarını belirledi. Ama dedi 2 numarayla 8 numara boş. Şimdi İsmail Temiz mi alsın, Barış Selim mi alsın? Ama burada İsmail abi sağ olsun, abimiz, şimdiki milli takım hocamız. İsmail Hoca dedi ki hocam dedi, Barış ileride oynuyor, 8 yakışır ona dedi. Ben de 2'yi kabul ediyorum dedi. O günden beri hep 8 numarayı giymiş bulunmaktayım. İsmail Hoca da hep 2'yi giydi. 2 ile de jübilesini yaptı.
Çok güzel.
Doğru söylüyor Barış.
Çok güzel. 8'inde bir anısı varmış. 8 numaralı formanın.
Bizim Barış'la çok anılarımız var. 45 gün aynı odada kaldık.
Gerçekten.
Tabii.
Ay, ne güzel.
2007 Dünya Şampiyonası'nda benim oda arkadaşımdı. Ben de tabii ki onun kaptanıydım.
2005'te Brezilya'da yani doğru. Ben takım kişi olduğum için İsmail Hoca da bize öncülük bir abimizdi, bir büyüğümüzdü. Sağ olsun hep yanında alıp beni böyle motive ederdi.
Ama Barış da bana bir güzellik yapmış. Filmin kaptanını da Gazi buna biraz çektirmiş ama o ben değildim değil mi Barış?
Yok hocam, yani biz buraya aslında filme benim hayatımı baz aldılar ama hepsini alsalardı belki inanılmaz reyting kırarlardı.
Ya inanın doğru söylüyor Barış. Yani o kadar anlatılacak o kadar şey var ki. Tabii o işte bir sinema filmine yetmiyor. Dizi olsa değil, daha güzel olur emin olun.
İki tane yapsalarmış.
Keşke ikisi. İnşallah ikisi dedim ya devamı gelir. Evet. Çok hikaye var çünkü.
Farklı bir açıdan belki. Başka bir bakış açısı.
Yönetmen diyor ki hocam yani senin hayatın o kadar dolu dolu ki hangi birini atacağımı şaşırdım.
Ne güzel.
Doğru değil
çok
mi?
Güzel.
Sinemaya sığmıyor diyor filme.
Peki o zaman Barış mesela orada anlatılmayan ama bizimle paylaşabileceğin bir anın var mı? Hani yönetmenin attığı ama hani bize özel olabilecek bir şey var mı?
Mesela bu şöyle, şimdi ben amputa futbolun yanı sıra atletizmle de uğraştım. Hatta İsmail Hoca'yla da o dönemde koşulara çıktık, koşu proteziyle. Mesela onu filmde hadi devamlı göstermediler. İşte tenis oynadım, tenisi göstermediler. Oturak voleybol yapmıştım, onu da gösteremediler çünkü yetmiyor. Ben sakatlandığımdan dolayı Oturak voleybola başladım. Türkiye şampiyonluğunu yaşamıştık takım halinde. İşte orası bitti. Ne yapabilirim? Tenise başladım. Yine teniste de birçok madalya kazandım. 3 tane madalya kazandım kısa sürede. Yani bazı şeyleri mutlaka kesiyorlar ama bunu en sonunda jenerikte fotoğraf olarak koydular.
Çok güzel, çok güzel. Peki...
Ama burada çok güzel şey mesajlar var filmde. Şimdi bir orada acısı var, hüznü var, güldüğümüz yönler var, aşk var, başarı öyküsü var. Var da var. Şimdi aşk hayatta bile sonuçta biz engelli bir bireyiz. Orada diyor ki işte benim hayatımda işte sevdiğim kız arkadaşım. Orada diyor ki işte çevreme bir şey söyleyemiyorum. Annem babam işte barışlı olmaz falan filan diyor. Aslında bize bakış açıları hep buydu. Yani bir engelli biriyle nasıl bir hayatını sürdürebilir bir kız. Evet. Anne baba düşüncesi bu oluyor. Aslında mesaj buydu. Ama sonradan ne oluyor? O aşk hikayesi birleşmiş oluyor.
Evet.
Burada o mesajı verdik biz filmde.
Siz evli yani misiniz yarın... Barış Terli?
Yok, ben yeni nişanlandım.
Yeni nişan. Tamam, evlilik yolunda evet. Adım atılmış. Şimdi az evvel biz Umutcan... Umutcan'la aranız nasıldır bu arada?
Umutcan Hoca şöyle. Umutcan kardeşim biz yaş farkı olsa da yıllarca biz karşı rakiplerde oynadık. Hiçbir zaman aynı takımda olamadık. Ama şu an milli takıma hocam. Saygıyla da eğiliyorum çünkü onun tecrübesi, onun antrenmanları çok hoşuma gidiyor. Milli takımda ilk defa denk gelmiştik geçtiğimiz ay. Şimdi İsmail Hoca'nın yardımcısı. Çalışmaları hoşuma gidiyor.
Ne kadar güzel değil mi bunu duymak? Onun antrenmanları hoşuma gidiyor. Böyle bir tercih olur ama yani sporcular antrenör...
Yormuyor o zaman. Yaparız seni anlaşılan.
Yormuyor mu? O yüzden mi hoşunuza gidiyor Barış Terli?
İsmail Hoca'ya kalırsak valla ısınma turu 25 dakika koşuyor.
Isındık mı 25 dakikada?
Ancak.
Halbuki elektrikli sobayı koysak ısınacağım.
Peki Umutcan ne yapıyor? Umutcan bir şey söyleyeceksin herhalde.
Abi bu arada hayırlı uğurlu olsun. Yani çok mutlu olduk. Olduk. Ampute futbol adına gerçekten çok güzel bir şeydi. İnşallah ben de şöyle bir program yaptım seninle de buradan paylaşayım. Seni arayacaktım da. Öğrencilerimle beraber sen de geleceksin. Sinema filmine gideceğiz beraber.
Oh ne güzel.
Olur mu abi?
Olur olur inşallah.
Çok güzel olur. Bizim bütün okulu götürmeyi düşünüyorum. Gerçekten çok mutlu olduk adına. Hayırlı olsun. Bol işleri olur inşallah.
Bu arada Umutcan hala Ankara Üniversitesi'nde. Hayır, okulda öğretmenlik yapıyorsun pardon.
Evet.
Ankara Üniversitesi mezunuydun ama öğretmen hangi okuldasın onu söyleyelim.
Şehit Emre Vahit Bekli Ortaokulu'ndayım.
Çok güzel.
Beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapıyorum.
Harika. Bütün öğrencilerle birlikte Barış Terli'yi de alıp demek ki Hayatla Barış filmine gideceksiniz. Evet. Tamam peki. Barış Terli bir mesajınız var mı son olarak?
Şöyle ilk önce tabii bizi dinleyen herkese ve sizlere çok teşekkür ederim. Bizim hem milli takım antrenörlerimizi hem beni dahil ettiğiniz için yani inanılmaz güzel bir etkinlik ve program oldu.
Biz teşekkür ederiz.
Ben buradan söylüyorum ki hiç kimse pes etmesin, vazgeçmesin. Hayallerin peşinde koşsun. Ben zaten hep yıllarca bu mesajları vererek hayatıma devam ettim. Diyeceklerim bu kadar. Onlar da pes etmediği sürece kazanırlar. Yeter ki hayallerin peşinde koşsun.
Sizinle gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Siz şeref verdiniz Hoş Sohbet Sokağı'na ekipçe. Gişesi de çok olsun diyelim ama yine de oldu mu?
İnşallah. Yani tamam. 23 Şubat. Son bir yani 12 saatten az bir süre kaldı.
Evet.
Yani 23 Şubat'ta artık vizyondayız. Bütün sinemalarda. Umarım herkes tarafından
izlenir. Bütün sporcular gitmeli her şeyden önce bence. Bütün sporcuları yani izlemeli.
Böyle diyorlar şimdi. Diyorlar ki engelli bireylere umut ışığı vesaire. Aslında sadece engelli bireylere değil. Burada aileler mesela.
Evet.
De işlenen anne babanın bir engelliye
öğretmenlerin.
Öğretmenlerin, hocaların tabii. Yaklaşımı, hayata tutunmak için nasıl dokunduklarını bunları işledik. Yani bu 7'den 70'e herkese izlenecek bir film
evet,
oldu.
Evet, evet. Çok çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Kolaylıklar diliyoruz. Şansınız ben bol olsun.
Ederim.
Spor hayatınız hep ışıl ışıl ödüllerle devam etsin. Bu dileklerim tabii sadece Barış Terli'ye değil, İsmail Temiz'e de teşekkür ederiz. Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü ve yardımcısı Umutcan Günay'a da bir o kadar teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Şansınız bol olsun. 2024'teydi değil mi? 1-8
evet.
Haziran.
Evet.
Fransa'ya mı gidiyoruz?
Fransa.
Şimdi en büyük şeyi olayımız bu zaten. Bu ülkeye biz dünya kadar madalyalar, kupalar getirdik. Şimdi 2024 çok az bir süre kaldı. Yani bir 100 günümüz kaldı. Allah nasip ederse Fransa'da da kupayla döneriz hocalarımızın.
Yenisini bekliyoruz. Biz ülkece sizi bekliyor olacağız. Biliyoruz ki zafer gelecektir zaten. Hiç şüphemiz yok. Teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenlerimiz, Didem Güneri ve Özlem Öztaş birlikte hazırladılar programı. Fatih İnce ile çalıştık bugün Teknik Masa'da. Yaşar'ın bir şarkısı var. Dün dinleyememiştik. Bugün dinleyelim isterseniz. O bu iş zor Yonca dese de ben hiç inanmıyorum. Bu iş kolay olacak İsmail Bey.
Zor, çok zor Yonca. Çünkü gülmeyi unutunca taş yüreklerde kilitli duygular, kapılar açılmayınca. Bu iş zor, çok zor Yonca. Çünkü bizler istemeyince en çok bağıran, en doğru sayılır insanlar iş bitmeyince. Bu iş zor Yonca, çünkü insanlar günler boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş zor Yonca, çünkü insanlar günler boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş zor, çok zor Yonca.